Ayrım 8, sayfa 43, bölüm 3. Üstün başarılılar üzerinde araştırmalar. Eflatun ve devlet adamı felsefesi. Üstün beyin gücünün toplum düzeni ve yönetimi açısından önemini felsefe sistemi içinde ilk işleyenlerden birisi, eski Yunan uygarlığının seçkin düşünürlerinden Eflatun'dur. Eflatun, Ülküsel Devlet adlı eserinde bir yandan en etkili ve yeterli bulduğu devlet biçimini açıklamaya çalışmış, öte yandan da bu devleti gerçekleştirebileceğini sandığı yönetici filozofların nasıl eğitilmesi gerektiğini ayrıntılı olarak ortaya koymuştur. Ona göre toplumdaki bireyleri 4 sınıfta ayırmak gerekir. A. Bunlardan tabandaki en kalabalık sınıf, bakıra benzettiği, yurttaşlık yetenek ve yeterlilikleri bulunmayan köle sınıfıdır. Bunların çocukları çıraklık yoluyla, kas ve beden gücüyle yapılan el sanatları, tarım ve benzeri işlerde çalışmaya yarayacak becerileri edinirler. Sonra yurttaşların buyruk ve komuta altında bu gibi işlerde çalıştırılırlar. Bunların okul eğitiminden yararlanmaya hakları da güçleri de yoktur. B. Tunca benzettiği gerçek yurttaş kitlesinin tabanını esnaf, tüccar, sanatkar gibi zümreler oluşturmaktadır. Bu sınıfın çocukları bütün yurttaş çocukları gibi gerekli bulduğu temel eğitim yoluyla anlıklarını, beden ve duygularını geliştirme olanağını elde etmelidir. C. Yapı ve değerini gümüşe benzettiği sınıfın içinde ise savaşçılar, seçkin sanatkarlar ve benzeri bulunmaktadır. Bunlar toplumdaki yer ve görevlerinin önemi ile ilişkili olarak daha üst aşamada eğitim olanaklarından yararlandırılmalı ve böylece toplumsal hayattaki görevlerine hazırlanmalıdır. D. Seçilerek eğitim düzeninin doruğuna kadar yükselmesi uygun ve gerekli görülenler altın yaratılışlı geleceğin yönetici filozoflarıdır. Bütün eğitim düzeni bu altın yapılı seçkin devlet yöneticilerini eğitim basamaklarından eleyerek bulmaktır. Bu süreç içinde kendilerini toplumun sağlayabileceği en iyi etkili eğitim verilmeli, devlet yöneticiliği için gerekli bütün bilgi ve beceriler ve niteliklerle donatılmalıdırlar. Eflatun bu geleceğin devlet yöneticisi filozofların niteliklerini kendi ifadesiyle şöyle belirtmektedir. Parantez içinde Eflatun 1964 parantez kapa. Çağdaş bir filozofun bilim kafasını teşkil ettiğini söylediği bu ahlak meziyetleri felsefe kafası için kâfi değildir. Zihin meziyetleri de gerektir. İlimden zevk almak, kolay ve çabuk öğrenmek, iyi hatırlamak, çabuk kavramak, açık ve seçik bir muhayyele, geniş ve çabuk hatırlayan bir hafıza, zeka ve feraset, görüş derinliği ve keskinliği de lazımdır. Devleti terbiye ve tecrübeyle olgunlaşan bu gibi insanlardan başka kime emanet edebiliriz? Okul öğretimleri tamamlandıktan sonra da yetenekli ve hazırlıklı oldukları devlet hizmet dallarında tecrübe edilip olgunlaşmalı ve doğruktaki önderlik için gerekli olan yeterliğe erişilmelidir. Bu önerisinde Eflatun, açık olarak bireyler arasındaki anlık ya da beyin gücü farklılık ve seviyelerine değinmemektedir. Fakat bu sınıfların yaratılış ve yapılarını o çağda kendine öz bir değer ölçeği olduğu kabul edilerek, çeşitli madenlere benzeterek, güçlere ve toplum için olan önemleri açısından bunların birbirine eşit değerde olmadıklarına değinmektedir. Altın yaratılışlı ve değeri en üstün sayılan bireylerin sadece devlet yöneticisi adayı olarak görülmesi de ilginçtir. Heykel, şiir, tiyatro, yapı sanatları gibi seçkin ve üstün yeteneklere ihtiyaç gösteren uğraşıları bile devlet yöneticilerinin değer açısından altında sayılması gereken zümreler olarak görmüştür. Bu, onun toplum düzeni, mutluluk ve verimliliğinde yöneticilere ne kadar ağırlık ve öncelik verdiğinin bir belirtisidir. Eflatun'un devlet adamı ve eğitimine verdiği özel önem kuramsal düzeyde de kalmamıştır. Bir yandan Rönesans'ı izleyen çağda Batı ülkelerinde biçimlenip gelişen lise modelinin oluşup gelişmesini etkilemiştir. Bugün bile bazı Avrupa memleketlerinde çocukların okul başarılarına göre 4. sınıfın sonundan başlayarak ya hayata dönük okullara ya da yüksek öğrenim hazırlayan öteki okullara ayrılışı Eflatun'un eğitim anlayışının süregelen etkileri sayılabilir. Fakat bundan daha açık olan başka bir uygulama alanı da güçlü bir ihtimalle Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Enderun Okulu'nda ifadesini bulmuştur. Kendini izleyen çağlardaki eğitim uygulamalarındaki etkileri ne olursa olsun, Eflatun'un bu noktada bizim için önemli olabilecek yönü, bireyler arasında kaba taslak da olsa yetenekler açısından ayrıcalıklar bulunduğunu önermiş olmasıdır. Ayrıca bunlar arasından en üstün düzeyde olanları seçip devlet yöneticiliği için yetiştirecek bir eğitim örgütü önermesidir. Galton ve deha üzerindeki araştırması. Olağanüstü beyin gücünün biyolojik ve psikolojik özellikleri ile ilgili sorunlar üzerine ilk kez bilimsel yöntemlerle eğilen Sir Francis Galton olmuştur. Bireysel ayrıcalıklar ruh bilimin kurucularından olan Galton, aynı zamanda istatistiği bir araç olarak kullanıp bu bilim dalına nicelik yönetimini de katmıştır. Onun zamanına kadar Wundt ve onu izleyenler laboratuvar deneylerinde bireyler arasında algı, algılama süresi, tepki hızı gibi konularda baş gösteren farklılıkları deneklerin düştüğü yanılgılar olarak yorumluyorlardı. Irk, cinsellik ve yaş gibi konularda biri birine denk olan bireylerde biyolojik yapı ve ruhsal görevler açısından önemli farklılıklar olabileceği düşünülmüyor, hepsi için aynı derecede geçerli olabilecek ruh bilim yasaları araştırılıyordu. Geri zekalılık ve deha gibi göze batacak kadar büyük değişkenlikler bu konularla uğraşanlarca bireysel ayrıcalıklar olarak yorumlanmıyordu. Bu gibi görüntüler sanki insandan ayrı bir türmüş gibi görülüyordu. Örneğin, o zamanlar geri zekalı diye ancak yetenek seviyesi en alt aşamada olan aşırı olaylara deniyordu. Bunlar da ortalama insana öz olan anlık yeteneklerinin yokluğuna karşılık olağan kişilerde bulunmayan bir sezgi gücü bulunduğuna inanılıyordu. Olağanüstü beyin gücü gösterenlerse ortaya koydukları fikirlerin ya da işlerin özelliklerine göre iki biçimde yorumlanıyordu. İnsanları şaşırtan, alışık olduklarına hiç benzemeyen görüş ve düşüncede olanlar şeytan, çılgın diye adlandırılıyordu. İnsanlığa yararlı sayılabilecek şeyleri başarana da yarı tanrı ya da insanüstü varlık deniyordu. Darwin'in geniş ölçüde etkisi altında kalan Galton, 19. yüzyıl ortalarında gerek yapı, gerekse ruhsal görevler açısından ayrıcalıkların söz konusu olduğu ve bunun dayandığı ilke ve yasaları araştırmaya koyuldu. 1860'da Galton, hayatta sağladıkları seçkin ve olağanüstü başarı ile sivrilmiş 400 kişi seçmiştir. Bunlar arasında devlet adamları, yazarlar, düşünürler, sanatkarlar, yargıçlar, bilim adamları ve hatta bazı ünlü güreşçiler de bulunmaktaydı. Bu tutuma göre olağanüstü başarı deha ya da çok üstün yeteneğin bir ölçütü olarak alınmıştır. Galton bu kişiler ve aileleri hakkında biyografiler, otobiyografiler, hatıra defterleri ve benzeri kaynaklardan gerekli bulduğu bütün bilgileri bir araya toplamıştır. Bu incelemesini vardığı sonuçlar ve bulgularla birlikte Kalıtımsal Deha adlı eserinde yayınlamıştır. Vardığı sonuçlardan en önemlilerini şöylece özetleyebiliriz. 1. Deha denilen olağanüstü düzeydeki beyin gücünün her kuşaktaki oranı doğa yasalarınca sınırlandırılmıştır. Bunların her kuşaktaki sayısını yaklaşık olarak önceden tahmin edebilmek mümkündür. Deha türdeş bir görüntü değildir. Çeşitli dereceleri vardır. Derece yükseldikçe bir önceki basamağa göre aynı kuşakta görünüş sıklığı da azalır. Böylece en üst basamaktaki en yüksek deha seviyesi en az görülür. Galton'a göre anlık gücünün çeşitli aşamalarla belirli bir kuşak içerisindeki dağılış düzeni matematikçi Gauss'un geliştirdiği normal dağılım eğrisine büyük bir benzerlik göstermektedir. Buna göre birçok etmenlerin karışık oluşmasından gelişecek bileşiklerin genişçe bir örneklem içindeki dağılış sıklığı talih oyunlarına benzetilebilir. Örneğin bir çift tavla zarını arka arkaya 100 kez atacak olsak şöyle bir sonuç baş gösterecektir. 5, 5, 6, 6 gibi istisnai bileşikler az sayıda görülür. Buna karşılık çoğunluğu 2, 1, 3, 2 ve benzeri bileşikler oluşturacaktır. Bu kuralın doğruluğu 100 atışı tek bir kez değil, düzenlerle tekrarladığımız zaman daha da kesinleşecektir. Burada şekil 2'de normal dağılım eğrisi görülmektedir. Bu eğri düz bir çizginin üzerinde yavaşça yükselen bir tepe noktasından sonra da yine yavaşça alçalan bir eğri çizgi şeklindedir. Bu dağılım yasasının doğruluk ve geçerliliği boy, ağırlık gibi beden özellikleri için doğrulanmıştır. Yaş, cins, ırk ve ilgili hususlarda eşit olan bireylerden oluşmuş geniş bir küme alalım. Bunların boylarını ölçerek sonuçları bir dağılım çizelgesinde belirtelim. Ölçülen kümenin çoğunluğu orta boy ya da ağırlık çevresinde kümelenecektir. Buna karşılık kümenin iki uç kanadında sayıca en düşük olan olağan dışı uzun ya da kısa bireyler yer alacaktır. Galton, anlık gücünü oluşturan bileşiklerin de geniş bir örneklem içinde boy ve ağırlıkta görülen biçimde dar dağılım göstereceğini önermiştir. Buna göre aynı kuşaktan alınacak örneklemin çoğunluğu orta yetenek ve çevresinde kümelenecektir. Buna karşılık dağılımın sağındaki olumlu olağan dışı bileşikler uca doğru sıklık oranı düşerek yayılacak, en uçta da en düşük oranda en yüksek düzeydeki bileşiklere rastlanacaktır. Aynı durumu olumsuz ve olağan dışı bileşiklerin yayıldığı sol kanatta da göreceğiz. Daha sonra geliştirilen yetenek ölçekleri ile geniş örneklem üzerinde yapılan ölçmeler ve geliştirilen dağılım çizelgeleri Galton'un önerdiği ilkenin gerçekteki yetenek dağılımını yaklaşık olarak kapsadığını göstermiştir. 3. İncelemeye konu olan 400 seçkin başarılı kişinin yakın akrabaları arasında kendileri gibi üstün başarılı seçkinlere tesadüfün ötesinde olan bir sıklıkla rastlanmıştır. Başka bir deyişle üstün başarılı seçkinlerin ana babaları, kardeşleri, büyük ana babaları ve amcaları gibi soyca yakınları arasında kendi benzerlerine oldukça sık rastlanmaktadır. Galton, ortaya koyduğu bu görüntüyü dehanın bir kuşaktan ötekine öncelikle kalıtım yoluyla geçtiği biçiminde yorumlamıştır. Araştırmasının ortaya koyduğu verilerin bu yargıya varabilmekte kesinlik göstermediğini düşünen Galton, varılan yargıyı başka bir açıdan da değerlendirmeye girişmiştir. Aileler içinde rastlanan bu benzerliğin kalıtım kadar üstün ve ortakçıl çevre olanaklarının sonucu olduğu biçiminde de yorumlanabileceğini düşünen araştırıcı, başka bir araştırmayla bu olasılığı da denetlemek istemiştir. Bilindiği gibi Papa, din geleneklerinin zoruyla evlenip çocuk sahibi olamaz. Yalnız birçok papalar ya akrabalarının çocukları arasından ya da başka ailelerden doğan çocukları evlat edinip korumayı gelenek haline sokmuştur. Bu papaların evlatlıklarına Vatikan Sarayı'nda en iyi eğitim ve öğretim olanakları sağlanmıştır. Galton'a göre kalıtımsal etmenler söz konusu olmadan yalnız elverişli çevre olanakları yoluyla çok seçkin ve üstün başarılı kişilerin yetişebilmesi söz konusu olabilse papaların evlatlıkları arasında da bunlara yüksek oranda rastlamak gerekirdi. Halbuki ne evlatlıklar ne de yeğenleri arasında bu durumda olanlara tesadüflerin dışında sayılabilecek bir sıklıkta rastlanamamıştır. Böylece Galton ölçüsünü olağanüstü başarı diye aldığı dehanın öncelikle kalıtımın ürünü olduğu sonucuna varmıştır. Bununla beraber deha kavramının anlamını tanımlamaya giriştiği zaman bununla sadece anlıksal yeteneklerin en üst düzeyde görüntüsünü kastetmediğini anlıyoruz. Deha ile Galton daha çok kendini insanlık için önemli saydığı çeşitli uğraşı alanlarında sürekli seçkinlik sağlayacak biçimde başarılı veya verimli olmayı kastettiği anlaşılmaktadır. Çünkü deha ile yalnız olağanüstü anlık gücünü kastetmediğini, sürekli çalışma isteği ve enerjisi, zorluklar karşısında yılmamak, beden dayanıklılığı, karakter gibi nitelikleri de kapsadığına işaret etmektedir. Dikkat edilecek olursa, tanımın kapsamına girdiğini ileri sürdüğü nitelikler arasında karakter, zorluklar karşısında yılmamak gibi oluşup gelişmesinde çevre etmenlerinin geniş ölçüde rolü olanlar da bulunmaktadır. Bu yüzden Galton bulguları ve yorumları ile olağanüstü anlık gücünün oluşup gelişmesinde kalıtım ve çevrenin göreli ve ilişkili etkilerini yeterli biçimde aydınlatmak yerine bir çeşit tartışma ve araştırma sorunu ortaya koymuştur. Onu izleyen birçok araştırıcılar da aynı ya da farklı yöntemler kullanarak kalıtım mı, çevre mi sorusu üzerinde durmuşlardır. 4. Galton, incelediği üstün başarılı ünlü kişiler arasında kadınlara çok az rastlanışını şöyle yorumlamaktadır. Ünlü ve üstün başarılı kişiler arasında karı koca, anne kız, anne erkek evlat, kız kardeş, erkek kardeşi üstün başarı ve seçkinlik açısından karşılaştırabilmek için gerekli olan biyolojik eşitlik yoktur. Böylece yüzeyde görülen sayısal farklılığın hangi etmenlerin sonucu olabileceğini yorumlayabilmek çok zor olur. Bununla beraber deha ile cinselliğin ilişkisi ondan sonra gelen çeşitli araştırıcıları da ilgilendirmiştir. Varılan ortak sonucu şöyle özetleyebiliriz. Ün ve üstün başarı sağlayan büyükler arasında kadınlara, erkeklere oranla çok daha az rastlanmaktadır. Bunlar arasına girenlerden bir kısmı ise doğrudan doğruya kötü ünleri yüzünden tarihe geçen kişilerdir. Cattell'le incelediği Amerikan fen adamları arasında çok az sayıda kadına rastladığına değinmektedir. Bununla beraber bu görüntü de sağlanan öteki sonuçlar gibi bazılarınca kalıtımın, bazılarınca ise çevrenin katkısının bir belirtisi olarak yorumlanmıştır. Eğer deha öncelikle kalıtımsal etmenlerin ürünü olsaydı, ünlülerin kız kardeşleri arasında da büyüklere denk sayıda rastlanması gerekirdi denilmektedir. Başkaları ise bunu kadınlara eşit dağılım ve gelişme olanağı verilmediği biçiminde açıklamaktadır. Görülüyor ki Galton'u aydınlatmaya uğraştığı çevre kalıtım sorununu çözmek için girişilen araştırmalar konuyu daha da karıştırmıştır. Gerçekte Galton'un kendisi de dehanın ne demek olduğunu açıklarken bunun katkısız olağanüstü yetenekler anlamına gelmediğine işaret etmektedir. Açıklaması neredeyse bunu olağanüstü başarılı kişi ile eş anlamlı olarak kullandığını belirtmektedir. Bu durumun oluşmasında da çok üstün anlık gücünün yanı başında sağlık, zorluklar karşısında direnme, beden üstünlüğü, karakter gibi etmenlerin de gereğine değinmektedir. Bunların oluşmasında ve gelişmesinde ise kalıtımın da bir rolü olduğu kabul edilebilirse de çevre olanaklarının da aynı ölçüde dikkate alınması gerektiği kuşkusuzdur. Parantez aç, Galton 1869 parantez kapa.